bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İğnenin Gözü, Ken Follett. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. Baskı, Ağustos 1983. Özgün adı The Eye of the Needle. Türkçe'ye çeviren Özay Süsoy. Bu kitap 396 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Temmuz 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Ken Follett'ın başarısının büyüklüğü, ustalıkla ördüğü gerilim ağını kitabın son satırına kadar hiç eksiltmeden sürdürmesinde aranmalıdır. Time dergisi. Nadel, yani iğne, Hitler'in güvendiği tek ajandı. Sanki her yerde gözü vardı. Her delikten geçmesini bilirdi. Ve müttefiklerinin 1944'te Avrupa'ya çıkarma yapacakları yeri öğrenen tek Alman'dı o. Acaba bildiklerini Almanya'ya iletmekte neden geç kalacaktı? İğnenin Gözü, yani The Eye of the Needle, son 10 yılda İngiltere'de yayınlanan en iyi serüven romanıdır. Ön Söz. Alman haber alma örgütü 1944 yılının başlarında İngiltere'nin güneydoğusunda üstlenen orduyla ilgili haberler topluyor, keşif uçakları Walsh bölgesindeki barakaların, havaalanlarının, deniz filolarının fotoğraflarını çekip getiriyorlardı. General George S. Patton'ın sırtında ünlü pembe ceketiyle beyaz bulldog köpeğini gezdirdiği görülüyordu. Sürekli verilen telsiz haberleri, birlikler arasındaki haberleşmeler, İngiltere'de çalışan Alman casusları tarafından doğrulanıyordu. Aslında ordu diye bir şey yoktu elbette. Gemiler plastik ve suntadan yapılmış kocaman birer maket, barakalarsa film setlerindeki dekorlar gibiydi. General Patton'ın emrinde tek bir asker bile bulunmadığı gibi, telsiz haberlerinin de hiçbir anlamı yoktu. Casuslarsa iki taraflı çalışıyorlardı. Amaç düşmanı Pas-de-Calais üzerinden bir çıkartma yapılacağına inandırmak, böylece Normandiya çıkartmasını beklenmedik bir sürpriz durumuna getirmekti. Evet, bu hemen hemen olanaksız, muazzam bir düzmeceydi. Yalnızca bu oyunun iyi oynanması için binlerce kişi çalışıyordu. Hitler'in casuslarından hiçbirinin gerçeği, işin aslını öğrenmemesi ancak bir mucize olabilirdi. Gerçekten casuslar var mıydı acaba? O sıralar herkes çevrelerinin 5. kol adı verilen casuslarla sarıldığı inancındaydı. Savaştan sonra MI5'ın, yani İngiliz askeri haber alma örgütü, 1939 Noel'i sıralarında casusların çoğunu ele geçirdiği söylentileri ortaya çıkmıştı. Gerçekte çok az casus var gibiydi. MI5 da bunların hemen hepsini yakalamıştı. Ama bir teki dışında. Almanların İngiltere'nin güneydoğusunda bilmeleri gereken şeyleri görmüş olduklarını biliyoruz. Bir aldatmacadan kuşkulandıklarını da, gerçeği ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını da. Olayın bu noktası tarihi ilgilendirir. Ben burada tarih kitaplarına geçmemiş hiçbir gerçeği ortaya koymadım. Bundan ötesi masaldır. Yine de yazılanlara benzer olaylar yaşanmış olması gerektiği düşüncesindeyim. Camberley, Surrey, Haziran 1977. Almanlar hemen hemen tümüyle aldatılmışlardı. Yalnızca Hitler gerçeği seziyordu ama o da sezgisine dayanarak harekete geçmekte tereddüt etti. A.J.P. Taylor, İngiltere Tarihi, 1914-1945. 1. Bölüm, 1. Kısım. 45 yıldır böylesine soğuk bir kış yaşanmamıştı. Köylerin kentlerle bağlantısı kesilmiş, Thames Nehri donmuştu. Ocak ayında bir gün Glasgow-Londra treni Euston istasyonuna 24 saat gecikmeyle girmişti. Kar uygulanan karartmayla birleşince karayollarında ulaşım son derece tehlikeli bir hal almış, geceleri Piccadilly alanında araba kullanmak, Siegfried hattında tank kullanmaktan daha güç duruma gelmişti. Ardından bahar geldiğinde her şey muhteşem bir görünüm kazandı. Hava saldırısına karşı savunmada kullanılan yere bağlı baraj balonları parlak, masmavi gökyüzünde görkemli bir biçimde süzülüyor, izinli askerler Londra caddelerinde kolsuz giysili kızlarla flört ediyorlardı. Kent hiç de savaştaki bir ulusun başkentine benzemiyordu. Savaşın izleri görülüyordu elbette. Waterloo istasyonundan Highgate'e doğru bisiklet süren Henry Faber da bu izlerin farkındaydı. Önemli kabun yapılarının önlerine yığılmış kum torbaları, dış mahallelerdeki evlerin bahçelerine kazılmış sığınaklar, duvarlara yapıştırılmış kentin boşaltılması ve hava saldırılarına karşı önlemlerle ilgili afişler. Faber'ın gözlerinden bunların hiçbiri kaçmıyordu. Sıradan bir demiryolu memurundan çok daha dikkatliydi. Parklarda oynayan çocuk kalabalığını görüyor, kenti boşaltma işleminin gerektiği gibi yapılmadığını düşünüyordu. Benzin kısıtlamasına karşın yollardaki araba sayısının çokluğunu fark ediyor, otomobil fabrikalarının yeni araba modelleriyle ilgili haberlerini yakından izliyordu. Daha birkaç ay öncesine kadar gündüz vardiyası için bile güçlükle iş bulunduğu halde fabrikalara gece vardiyası için yığınla işçi alınmasının ne anlama geldiğini de çok iyi biliyordu. Faber asıl İngiltere'nin demiryolu ağının çevresindeki askeri birliklerin hareketlerini gözlüyordu. Birliklerin harekatı ile ilgili yazışmalar onun bürosundan geçmekteydi. İnsan bu yazışmalardan pek çok şey öğrenebilirdi. Örneğin bugün yeni bir keşif kolu oluşturacak kişilerle ilgili bir sürü belgeye lastik mühür basmıştı. Faber bu askeri birliğin 100 bin kişiden oluşacağından ve Finlandiya'ya yollanacağından hemen hemen emindi. Evet, savaş hazırlığı ile ilgili belirtiler vardı ama yine de her şeyde bir hafife alış da seziliyordu. Millet hava saldırısına karşı yapılan sığınaklarda şarkılar söylüyor, giyime kuşama meraklı şık kadınlar gaz maskelerini süslü şapka kutularında taşıyorlardı. Savaş tıpkı bir sinema filmi gibi hem olduğundan daha çok abartılmış hem de önemsiz bir havaya bürünmüştü. Hava saldırıları ile ilgili tüm alarmlar da sonuç vermemişti. Faber'ın görüş biçimi başkaydı ama zaten kendisi de başka türlü bir insandı. Faber bisikletini Archway yoluna döndürerek öne doğru eğilip uzun bacaklarıyla pedallara yokuş yukarı asıldı. Yaşına göre çok sağlıklı ve çevikti. 39 yaşındaydı ama bunu asla söylemezdi. Zaten bir güvenlik önlemi olarak birçok konuda konuşmaz, yalan söylemeyi yeğlerdi. Highgate'e çıkan tepeyi tırmanırken terlemeye başlamıştı. Oturduğu ev Londra'nın en yüksek yapılarından biriydi. Zaten bu evi yüksekte olduğu için seçmişti. 6 binalı bir blokun en solunda Victoria stili tuğla bir yapıydı. Üçer katlı evlerin hepsi de içinde oturacak kişilerin kafaları gibi dar ve karanlıktı. Ana kapıdan ayrı servis kapıları bulunan bodrum katları da vardı. 19. yüzyılın orta sınıf halkı nedense evlerinde bir de servis kapısı bulunmasına özellikle dikkat ederlerdi. Hizmetçileri, uşakları olmasa bile, Faber İngilizlerin bu tutkularıyla hep alay ederdi. Evlerden 6 numaralısı büyük ekonomik bunalım sırasında iflas eden Garden Çay ve Kahve şirketinin sahibi Bay Harold Garden'a aitti. İflasın ölümcül bir günah olduğunu ilke edinmiş olan Bay Garden, gerçekten iflas edince kendine ölümden başka çıkar yol bulamamıştı. Dul karısına ancak bu evi bırakabilmişti. Kadın da geçinebilmek için evi oda oda kiraya vermeye başlamıştı. İçinde yaşadığı toplum gereği kadın bu durumdan bir parça utanıyor, sıkılıyor gibi görünmeye çalışıyorsa da aslında pansiyon işletmekten hoşnuttu doğrusu. Faber'ın odası penceresi çatıya açılan en üst katta bulunuyordu. Burada pazartesiden cumaya kadar kalıyordu. Bayan Gardner'a hafta sonlarını Erith'deki annesinin yanında geçirdiğini söylemişti. Ama aslında Blackheath'de başka bir oda daha tutmuştu. Buradaki ev sahibine adını Baker olarak vermiş, haftayı oradan oraya dolaşarak geçiren bir gezgin satıcı olduğunu söylemişti. Faber yüksek ön oda pencerelerinin çatık kaşlı hoşgörüsüzlüğünün altındaki bahçe yoluna bisikletini soktu. Sundurmanın altına koyarak çim biçme makinesine asma kilitle kilitledi. Taşıt araçlarını kilitlemeden bırakmak yasalara aykırıydı. Sundurmanın çevresindeki tahta kutular içindeki patates fideleri filiz vermişlerdi. Bayan Garden savaş nedeniyle çiçek yetiştirmekten vazgeçip her yere sebze ekmişti. Faber eve girip şapkasını askıya astıktan sonra ellerini yıkadı. Çay içmek için salona girdi. Pansiyonerlerden üçü kahvaltıya başlamışlardı bile. Bunlardan biri orduya yazılmaya çalışan yüzü sivilceli Yorkshire'lı bir delikanlı, ikincisi saman rengi saçları dökülmeye başlayan bir hazır giyim satıcısı, üçüncüsü de Faber'ın bunadığına inandığı emekli bir deniz subayıydı. Hepsini selamlayarak oturdu. Satıcı bir fıkra anlatıyordu. Filo komutanı erken döndün demiş pilota. Pilot dönüp evet diye yanıtlamış. Broşürleri tek tek yerine paket paket attım. Filo komutanı güzel tanrım demiş. Ya birinin başına gelip de onu yaralasaydı? Deniz subayı kıkırdadı. Faber gülümsedi. O sırada bayan gardın elinde çaydanlıkla içeri girdi. İyi akşamlar Bay Faber. Çaya sizi beklemeden oturduk. Umarım kusura bakmazsınız. Faber kepek ekmeğinin üzerine incecik bir kat tereyağı sürerken bir an için şöyle dolgun bir sosis olsaydı keşke diye düşündü. Ev sahibine tohumluk patatesleriniz ekilecek duruma gelmiş dedi. Faber çayını bir an önce içip bitirmek istiyordu. Diğerleri Chamberlain'in görevinden alınıp yerine Churchill'in getirilip getirilmeyeceğini tartışıyorlardı. Bayan Garden durmadan çeşitli fikirler ileri sürüyor, bunların nasıl bir tepki yarattığını görmek için Faber'a bakıyordu. Oldukça tombul, bir takım havalar takınan bir kadındı. Faber'ın yaşlarındaydı ama 30 yaşında bir kadının giyeceği giysileri giyiyordu. Faber onun tekrar evlenmek niyetinde olduğundan kuşkulanmaktaydı. Faber tartışmalara katılmadı. Bayan Garden kalkıp radyoyu açtı. Bir süre müzik çaldıktan sonra bir spiker, ''Burası BBC radyosu'' dedi. ''Şimdi işte yine o adam programını sunuyoruz.'' Faber bu diziyi bir keresinde dinlemişti. Funf adında bir Alman casusunun maceralarını anlatıyordu. Oradakilerden izin isteyerek odasına çıktı. Bayan Garden işte yine o adam programı bittikten sonra yalnız kalmıştı. Deniz subayı satıcıyla birlikte meyhaneye, dindar bir genç olan Yorkshire'lı da dinsel bir toplantıya gitmişlerdi. Bayan Garden elinde bir cin kadehiyle salonda oturmuş, karartma perdelerine bakarken Bay Faber'ı düşünüyor, zamanının çoğunu odasında geçirmese diye hayıflanıyordu. Bir arkadaşa gereksinmesi vardı ve Bay Faber da tam aradığı gibi bir erkekti. Bu tür düşünceler Bayan Garden'da suçluluk duygusu uyandırıyordu. Bu duyguyu hafifletmek için kocasını düşünmeye başladı. Anıları henüz tazeydi ama ses kaydı yıpranmış eski bir sinema şeridi gibi bulanıktı. Bu yüzden kocasının burada yanında bulunmasının nasıl olacağını kolayca anımsıyor, ancak yüzünü ya da giysilerini, günlük savaş haberleriyle ilgili neler söyleyebileceğini hayal etmekte güçlük çekiyordu. Ufak tefek, şansı yaver gittiğinde başarılı, gitmediğinde ne yapacağını şaşıran bir insandı kocası. Toplum içinde gösterişsiz ama yatakta doymak bilmeyen bir erkekti. Bayan Garden kocasını oldukça sevmişti. Bu savaş devam ettiği takdirde daha birçok kadının kendi durumuna düşeceğinden emindi. Kadehine yine içki doldurdu. Bay Faber sessiz sakin bir insandı. Sorun da buydu aslında. Hiçbir kötü alışkanlığı yok gibiydi. Sigara içmiyordu. Bayan Garden onun soluğunun içki koktuğuna hiç tanık olmamıştı. Geceleri klasik müzik dinleyerek odasından hiç çıkmazdı. Bol bol gazete okur, uzun yürüyüşlere çıkardı. Bayan Garden onun sıradan işine karşın hayli zeki biri olduğunu sanıyordu. Çünkü yemek masasındaki tartışmalarda Faber'ın sözleri diğerlerininkinden daha bir akıllıca, daha bir yerinde olurdu. İsteseydi daha iyi bir iş sahibi olabilirdi herhalde. Ama layık olduğu bir işe girme konusunda hiçbir çaba harcamıyor gibiydi. Dış görünüşü konusunda da aynı ilgisizliğini sürdürüyordu. Boylu boslu bir erkekti. Boynu ve omuzları adaleli, uzun bacaklıydı. Vücudunda fazladan bir dirhem yağ bile yoktu. Mavi gözlü, geniş alınlı yüzü güçlü bir kişiliği ortaya koyuyordu. Belki bir film yıldızı kadar yakışıklı değildi ama bir kadının hoşuna gidecek bir tipti. Yalnızca dudakları küçük ve inceydi. Bayan Garden onun acımasız biri olabileceğini hayal ediyordu. Oysa kocası acımasız sözcüğünü bile bilmezdi. Yine de Faber ilk bakışta bir kadının dönüp ikinci kez bakmak isteyeceği bir erkek değildi. Eski yıpranmış takım giysisinin pantolonu ütü yüzü görmüyordu. İstese Bayan Garden bu işi seve seve yapardı ama hiç istememişti Faber. Eski püskü pardüsüsünü de sırtından hemen hemen hiç çıkarmıyordu. Bıyığı yoktu. Saçlarını da her 15 günde bir kestirirdi. Sanki özellikle dikkati üzerine çekmek istemeyen bir hali var gibiydi. Bay Faber'ın bir kadına gereksinmesi vardı. Bayan Garden buna emindi. Bir an Bay Faber'ın kadınsı dedikleri tipten olup olmadığını merak etti. Ama böyle bir şeye ihtimal veremiyordu. Bu fikri kafasından hemen attı. Adamın üstüne başına çeki düzen vermesi, iş hayatında yükselmesi için onu isteklendirecek bir kadına gereksinmesi vardı. Bayan Garden'ın da bir arkadaşa, hem de sevişecek bir erkeğe gereksinmesi vardı doğrusu. Ama Bay Faber bu konuda son derece ilgisizdi. Öyle ki Bayan Garden'ı bazen sıkıntılar basıyor, avaz avaz haykırmamak için kendini güçlükle tutuyordu. Alımlı bir kadın olduğunu biliyordu, bundan emindi. Kadehine içki doldururken aynada yüzünü süzdü. Sevimli bir yüzü, açık renk dalgalı saçları vardı. Bir erkeği elinden tutacak şeyi de... Bu düşünceyle kıkır kıkır güldü. Galiba sarhoş olmaya başlamıştı. İçkisinden bir yudum alarak ilk adımı kendisinin atmasının gerekip gerekmediğini düşündü. Bay Faber'ın utangaç bir erkek olduğundan hiç kuşku yoktu. Hem de hasta denilecek kadar. Ama erkekliğinde hiçbir eksiklik yoktu. Bunu Faber'ın kendisini iki kez gecelikli gördüğü zamanki bakışlarından anlamıştı. Belki de cesur davranır, ilk adımı atmaya kalkışırsa Faber'ın utangaçlığını yenebilirdi. Ne yitirirdi ki? İşin en kötü yanını düşündü. Neler hissedebileceğini anlamaya çalıştı. Diyelim ki Faber onu reddetti. Evet, utanç verici bir durum olurdu bu. Çok küçültürdü kendini, gururu incinirdi. Ama bu olayı kimsenin bilmesine gerek yoktu ki. Alt tarafı Faber evden çeker giderdi. Reddedilmek düşüncesiyle Bayan Garden bu niyetinden vazgeçer gibi oldu. Ne de olsa o kadar pişkin bir kadın değildi. Yavaş yavaş yerinden kalktı, yatma zamanı gelmişti. Eğer yatakta bir kadeh cin daha içerse uyurdu hemen, şişeyi alıp yukarı çıktı. Bayan Garden'ın yatak odası Faber'ınkinin hemen altındaydı. Soyunurken erkeğin radyosundan gelen keman sesini duyabiliyordu. Sırtına yeni bir gecelik geçirdi. Pembe, yakası dantelli bir gecelik. Ne yazık ki bunu görecek kimse yoktu. Kadehine son kez cin doldurdu. Bir yandan da Bay Faber'ın soyunukken nasıl göründüğünü düşünüyordu. Dümdüz bir karnı olmalıydı, göğsü de kıllı. Öylesine ince yapılıydı ki kaburga kemikleri de seçiliyordu herhalde. Dar kalçaları olmalıydı. Bayan Garden, amma arsız kadın oldum diye düşünerek kıkırdadı. İçki kadehiyle yatağına girdi, kitabını aldı. Ama okuduklarına aklını veremiyordu. Bir kadın kocasıyla sağlıklı bir aşk hayatı sürdürebiliyorsa, tehlikeli aşk maceralarının bir zararı dokunmazdı. Ama insanın Barbara Cartland'dan öte başka şeylere gereksinmesi olurdu. Cininden bir yudum alarak Bay Faber'ın radyosunu bir an önce kapamasını diledi. Yukarıdan müzik sesi gelirken insan kendini bir çay partisinde uyumaya çalışır gibi hissediyordu. Yukarı çıkıp radyosunu kapamasını isteyebilirdi elbette. Başucu masasının üzerindeki saate baktı, 10:30 olmuştu. Geceliğiyle takım olan sabahlığını sırtına geçirir, üzeri gül işlemeli zarif terliklerini giyer, saçlarına şöyle bir tarak sürdükten sonra bir merdiven çıkıp Faber'ın kapısını çalardı. Faber kapıyı açardı, belki de adamın sırtında pantolonu ve atleti olurdu yalnızca. Ve de gözlerinde onu geceliğiyle banyoya giderken gördüğü zamanki bakışları. Bayan Garden yüksek sesle, ''Seni koca budala'' dedi, ''yukarı çıkmak için durmadan bahaneler yaratıyorsun.'' Sonra bütün bu bahanelere hiç gerek olmadığını düşündü. Olgun bir kadındı, burası onun eviydi. 10 yıldan beri kendisine uygun bir erkeğe de rastlamamıştı. Tanrı cezasını versin. Üzerinde güçlü, kuvvetli, kıllı bir erkeğin ağırlığını hissetmek, onun göğüslerini mıncıklamasını, iri elleriyle bacaklarını ayırmasını istiyor, buna tüm benliğiyle gereksinme duyuyordu. Üstelik yarın Almanya'dan gaz bombaları tepelerine inebilir, hepsi soluksuz kalıp öksürerek tıksırarak ölebilirlerdi. O da elindeki son şansı kaçırmış olurdu. Bu düşünceyle kadehindeki içkiyi başına dikip sabahlığını giydi. Ayağına terliklerini geçirerek Faber'ın kapısını kilitlemiş olabileceğini, radyonun sesinden kapıyı çaldığını duymayacağını düşünerek yedek anahtarları aldı. Merdiven sahanlığında kimsecikler görünmüyordu. Gıcırdayan basamağın üzerinden atlamak istediyse de yapamadı. Ayağı halıya takılınca olanca ağırlığıyla basamağın üzerine yığıldı. Ama çıkan sesi kimse duymamış gibiydi. Doğruldu, yukarı çıkıp kapıyı tıklattı. Tokmağı yavaşça çevirdi, kapı kilitliydi. Radyonun sesi kısıldı, Bay Faber seslendi. Evet. Düzgün bir konuşması vardı Bay Faber'ın. Şivesi bozuk olmadığı gibi sözcüklere de hakkını veriyordu. Aslında hiçbir niteliği olmayan hoş bir biçimde dümdüz bir sesti. Bayan Garden, sizinle bir şey konuşmak istiyordum dedi. Faber duraksar gibi oldu. Sonra giyinik değilim dedi. Ben de diye kıkırdadı Bayan Gardın ve de yedek anahtarıyla kapıyı açtı. Bay Faber elinde tornavidaya benzer bir şeyle radyonun yanında duruyordu. Pantolonu ayağındaydı ama üst tarafı çıplaktı, yüzü bembeyaz kesilmişti. Bir şeyden çok korkmuşa benziyordu. Bayan Gardın girip kapıyı ardından kapadı. Ne söyleyeceğini bilemedi. Birden aklına bir Amerikan filmindeki cümle geldi. ''Yalnız bir kıza bir kadeh içki ısmarlar mısınız acaba?'' dedi. Aptalca bir laftı bu. Çünkü Bay Faber'ın odasında içki olmadığını biliyordu. Kendisi de içki içmeye gitmek için giyinmemişti. Öte yandan bu sözleri pek ayartıcı buluyordu. Sözleri umduğu etkiyi yapmış gibiydi. Faber bir şey söylemeden yavaş yavaş ona doğru geldi. Gerçekten de göğsü kıllıydı. Bayan Gardın da ona doğru bir adım attı. Erkeğin kolları onu sardı. Kadın gözlerini kapatıp yüzünü ona doğru kaldırdı. Faber onu öptü. Kadın erkeğin kollarında kıvranır gibi kıpırdadı. Sonra sırtında dayanılmaz, keskin, korkunç bir acı duydu. Haykırmak için ağzını açtı. Faber Bayan Gardner'ın merdivendeki tökezlemesinin sesini duymuştu. Eğer kadın bir dakika gecikmiş olsaydı, Faber radyo vericisinin kutusuna, şifre defterlerini çekmeceye tıkacak zamanı bulabilecek, böylece Bayan Gardner'ın ölmesine gerek kalmayacaktı. Ama o daha harekete geçemeden anahtarın kilidin içinde döndüğünü duymuş, Bayan Gardın girdiğinde de incecik hançeri elinde beklemişti. Bayan Gardın kollarında hafifçe döndüğünden bıçağı ilk darbede kalbe saplayamamış, kadının bağırmasını engelleyebilmek için parmaklarını gırtlağına kadar sokmak zorunda kalmıştı. Şiş gibi incecik bıçağı yeniden sapladı ama kadın yine kıvrandı. Bıçak kaburgalarına geldiğinden yüzeysel bir yara açmıştı. Oluk gibi kan fışkırıyordu yaradan. Faber artık onu temiz bir biçimde öldüremeyeceğini anlamıştı. Zaten ilkinde isabet etmedi mi hep böyle olurdu. Şimdi kadın bir tek bıçak darbesiyle öldürülemeyecek kadar çok kıvranıyordu. Faber parmaklarını onun ağzından çekmeden çenesini kavrayıp kapıya doğru itti. Bayan Gardner'ın başı kapıya şiddetle çarptı. Faber radyonun sesini kısmamış olmayı diledi. Ama böyle bir şey olacağını nereden aklına getirebilirdi ki? Bayan Gardın'ı öldürmezden önce bir an duraksayarak onun yatakta ölmesinin öldürme nedeni açısından daha yerinde olacağını düşündü. Oysa onu yatağa kadar gürültüsüzce taşıyabileceğini hiç sanmıyordu. Kadının çenesini daha sıkıca kavrayarak başını kapıya dayayıp hareketsiz tuttu. Elindeki kamayı kadının boynunun yarısına kadar geniş bir yay çizecek biçimde çevirdi. Çünkü elindeki alet kesici değildi, ancak saplanabilirdi. Üstelik Faber gırtlak kesmekten de hiç hoşlanmazdı. Kanın o korkunç ilk fışkırışından korunmak için geriye sıçradı. Sonra Bayan Gardın'ı yere düşmeden yakalayıp tuttu. Kadını gırtlağına bakmamaya çalışarak yatağa sürükledi. Daha önce de insan öldürmüş olduğundan olaya tepkisinin ne olacağını biliyordu. Kendini güvenlikte hissetmeye başlar başlamaz olurdu bu. Küçük tıraş aynasında yüzünü görebiliyordu. Beti benzi atmıştı. Gözlerinde sabit bir bakış vardı. Aynaya bakarken katil diye düşündü ve de kustu. Kusması bitince kendini daha rahat hissetti. Artık çalışmaya başlayabilirdi. Ne yapacağını çok iyi biliyordu. Kadını öldürmeye çalışırken ayrıntıları düşünmüştü bile. Yüzünü yıkayıp dişlerini fırçaladıktan sonra lavaboyu temizledi. Verici radyonun yanındaki masaya oturdu. Not defterine bakıp kaldığı yeri buldu. Vericinin tuşlarına basmaya başladı. Finlandiya'ya yollanmak için toplanan orduyla ilgili uzun bir mesajdı bu. Bayan Gardın kapısına dayandığında mesajın yarısına gelmiş bulunuyordu. Deftere şifreyle yazılmış mesajı tamamladığında işini Willie'ye saygılar diye bitirdi. Vericiyi özel valizine yerleştirdi, öteki eşyalarını da ikinci bir valize koyduktan sonra pantolonunu çıkarıp kanlanmış yerlerini sildi. Tepeden tırnağa yıkandı, dönüp ölüye baktı. Şimdi kadını duygularına kapılmadan düşünebilirdi. Savaştaydılar, birbirlerine düşmandılar. Eğer Bayan Gardner'ı öldürmemiş olsaydı kadın onun mahvına neden olabilirdi. Ölümcül bir tehlike haline gelmişti. Şimdi bu tehdidi susturduğu için ferahlık duyuyordu. Böyle apansız üstüne gelmemeliydi Bayan Gardın. Yapacağı son iş yine de tatsızdı. Bayan Gardın'ın sabahlığının önünü açıp geceliğini yukarı beline kadar çekti. Paçalı külot giymişti. Faber bunu yırtınca kadının bacak arası tüyleri çıktı ortaya. Zavallı kadın, tek isteği onu baştan çıkarmak olmuştu. Başka bir günahı yoktu. Ama Bayan Gardın'ı vericiyi görmeden odadan çıkarması olanaksızdı. İngiliz propaganda servisi de bu insanları casuslara karşı uyanık olmaya davet ediyordu. Gülünç bir çabaydı bu, çünkü ülkede Alman haber alma örgütü Abwehr'in gazetelerin yazdığı kadar çok adamı bulunsaydı İngiltere savaşı çoktan kaybetmiş olurdu. Bir adım geri çekilip yataktaki kadını başını yana eğerek süzdü. Hatta bir şey vardı, bir seks manyağı gibi düşünmeye çalıştı. Una Garden gibi bir kadına delice istek duysam, salt emelime ulaşmak için onu öldürsem ne yapardım? Tamam, nasıl da düşünememişti. Öyle bir seks manyağı kadının memelerine bakmak isterdi elbette. Faber eğilip geceliğin yakasını tuttu, çekip yırttı. Bayan Garden'ın iri göğüsleri yana doğru sarktı. Adli tıp doktoru kadına tecavüz edilmediğini bir bakışta anlayacaktı elbette. Ama önemi yoktu. Faber Heidelberg Üniversitesi'ndeki kriminoloji kurslarına katılmıştı. Birçok cinsel saldırının sonuna kadar götürülmediğini biliyordu. Üstelik o kadar ileri gitmeyi aklının ucuna bile getirmiyordu. Ana vatanı uğruna bile böyle bir şey yapamazdı. Bir SS değildi o. SS'lerden bazıları cesede tecavüz etmek için sıraya bile girerlerdi. Bu düşünceyi kafasından attı. Tekrar ellerini yıkayıp giyindi. Neredeyse gece yarısı olmak üzereydi. Gitmeden önce bir saat daha bekleyecekti. Böylesi daha güvende olurdu. Nerede bir hata yaptığını düşünmek için oturdu. Bir hata işlediğinden hiç kuşkusu yoktu. Eğer sahte kimliği eksiksiz olsaydı şimdi tümüyle güvenlikte olurdu. Güvenlik içinde olunca da sırrını kimse ortaya çıkaramazdı. Bayan Garden sırrını keşfetmişti. Ya da birkaç saniye daha yaşasa her şeyi anlayacaktı. Öyleyse tam anlamıyla güvenlik içinde sayılmazdı. Sahte kimliği kusursuz değildi, bir hata yapmıştı. Aslında kapıya sürgü takmış olması gerekirdi. Böylesi ev sahiplerinin gecenin geç saatlerinde gecelikle odasına dalmalarındansa utangaç biri olarak bilinmesi daha iyiydi. İşte görünürdeki hata buydu. Asıl önemli hata bekar kalamayacak kadar seçkin, dikkati çeken bir erkek olmasıydı. Bunu düşünürken hoşnutluk duymuyor, tersine sinirleniyordu. Hoş, çekici bir erkekti. Bekar kalması için hiçbir neden yoktu. Bu dünyanın bayan gardınlarının peşine düşmesini engelleyecek akla yakın bir neden bulmaya çalıştı. Belki de bunun yanıtını gerçek kişiliğinde bulabilirdi. Neden bekardı? Tedirgin tedirgin kımıldandı. Gerçeklerle yüz yüze gelmekten hoşlanmazdı. Yanıt basitti. Mesleği yüzünden evlenmemişti. Bunun daha başka nedenleri varsa bile bilmek istemiyordu. Bu geceyi açıkta geçirmek zorundaydı. Highgate ormanı işine yarardı. Sabahleyin valizlerini emanet bürosuna bırakır, akşama da Blackheath'teki odasına giderdi. İkinci kimliğine bürünecekti artık. Polisin eline düşeceğinden pek korkusu yoktu. Hafta sonlarında Blackheath'teki odada kalan gezgin satıcı kimliği, ev sahibesini öldüren demiryolu memurununkinden çok farklıydı. Blackheath'teki kişi kaba, atak ve ateşliydi, cömertti. Gösterişli kravatlar takar, herkese içki ikram eder ve saçlarını değişik biçimde tarardı. Polis katil diye şehvetten başı dönmedikçe bir tavuğa bile kış diyemeyen, silik, kılıksız, kıyafetsiz bir seks manyağının tanımını verecekti. Çizgili kumaştan takım elbise giymiş, kanı kaynayan, bir kadının göğüslerine bakmak için onu öldürmek zorunda olmayan yakışıklı satıcıdan kimse kuşkulanmazdı. Bir kimlik daha edinmek zorundaydı. Her zaman en azından iki kimlik taşırdı. Yeni bir işe, pasaport, kimlik kartı, yiyecek karnesi ve nüfus kağıdı gibi yeni belgelere gereksinmesi vardı. Çok tehlikeli bir işti bu. Tanrı cezanı versin Bayan Garden. Neden uyumak için yine sızıncaya kadar içmemişti bu kadın? Saat bir olmuştu. Faber bakışlarını odada son kez gezdirdi. Geride ipucu bırakmak gibi bir kaygısı yoktu. Çünkü parmak izlerinin evin her yanında bol bol bulunduğunu biliyordu. Katilin kim olduğu üzerine zaten hiç kuşku yoktu. 2 yıldır kaldığı evden ayrılacağı için de üzüntüye benzer bir şey hissetmiyordu. Zaten burasını asla evim, yuvam diye düşünmemişti. Burasını odasının kapısına sürgü koyması gerektiğini öğrendiği yer olarak anımsayacaktı. Işığı söndürüp valizlerini aldı. Merdivenlerden sessiz sedasız inerek gecenin karanlığına çıktı.